Ayrım 21.
Yakınlık duyusunun ikinci tepkisi nitelikseldi. Bu ancak insanlar söz konusu olduğu zaman beliriyordu. Nikolay yalnız titreşim yayan kişinin uzaklığını ve yönünü hissetmekle kalmıyor, sempatik sisteminin titreşimlerinden bu insanın tutumunu da saptayabiliyordu. Dost mu, düşman mı, tehditkar mı, seviyor mu, şaşırmış mı, öfkeli mi, arzuluyor mu? Bütün sistem merkezi korteks tarafından yönetildiği için en güçlü gelen sezgiler en temel sezgilerdi. Korku, nefret, şehvet. Kendi yeteneğine ait bu gerçekleri keşfeden Nikolay artık bu konudan uzaklaşıp tekrar çalışmalarına döndü ve bildiği dilleri canlı tutma çabasına gömüldü. Cezaevinde bulunduğu sürece bu yeteneklerin kendisine bir oyundan fazla yararlı olmayacağını biliyordu. İleriki yıllarda yakınlık algılamasının hem kendisine dünya çapında bir mağara kaşifi olarak ün sağlayacağını hem de uluslararası teröristlerin profesyonel avcısı mesleğinde en önemli silah sayılacağını bilmesine şimdilik olanak yoktu tabii. 2. Sabaki, Washington. Bay Diamond masanın üstündeki ekrana yansıyan yazılardan başını kaldırıp baş yardımcıya seslendi. Tamam, burada kes, biraz ileriden tekrar al. Bize cezaevinden çıktıktan bugüne kadar Hel'in teröristlerle çatışma eylemlerini şöyle bir tara. Peki efendim, yeniden kurmak bir dakika ancak sürer. Şişko'nun yardımı ve baş yardımcının duyarlı yöntemi sayesinde Diamond konuklarına Nikolay Hel'in yaşamını tutukluluk döneminin ortalarına kadar oldukça kapsamlı şekilde vermeyi başarmıştı. Arada gerektikçe bazı açıklamaları kendi belleğinden ekliyordu. Bu bilgileri onlarla paylaşması tam 22 dakika sürmüştü. Çünkü Şişko'nun belleğinde yalnızca olaylar ve gerçekler vardı. Nedenler, duygular, ihtiraslar, idealler onun yapısına aykırı şeylerdi. Bu 22 dakika boyunca Daryl Star beyaz plastik koltuğuna yayılıp oturmuş, durmadan pro özlemi çektiği halde çıkarıp yakmaya cesaret edememişti. Bu guk aşığı herifin hayatını bana anlatmaları herhalde Roma'da işleri berbat edip kızı elimden kaçırışımın cezası olmalı diye düşünüyordu. Zevahiri kurtarmak için yüzüne sıkkın bir kayıtsızlık ifadesi yerleştirmeye çabalıyor, ara sıra gürültülü biçimde için çekiyordu. Ama küçük bir öğrenci gibi cezalandırılmaktan öte canını sıkan bir şey daha vardı. Diamond'ın bu Nikolay Hel'e karşı duyduğu ilginin profesyonellik sınırlarını biraz aştığını hissediyordu Star. Bunda kişisel bir şey vardı ve Star'ın CIA siperlerinde yıllar yılı edindiği tecrübe eldeki işi kişisel duygularla karıştırmanın hiç de iyi bir şey olmadığını kulağına fısıldayıp duruyordu. Önemli bir adamın yeğeni ve CIA'nin şiddet stajyeri olan FKÖ'nün keçi çobanı ise başlangıçta ekrana yansıyan bilgilere en büyük dikkat pozuna girerek bakmış fakat kısa zamanda dikkati Bayan Sivivan'ın pembe baldırlarına dönmüş, ikide bir kendi kendine sırıtıp duruyordu. Muavin her yeni bilgi verildikçe hafifçe kafasını sallıyor, CIA'nin bunu zaten bildiği izlenimini yaratmak istiyordu. Oysa aslında CIA'nin Şişko'dan bilgi alma yetkisi yoktu. Ana şirketin bilgisayar sistemi ise CIA'nin ve NSA'nın tape bankalarında ne var ne yoksa çoktan yalayıp yutmuştu. Bay Abel'a gelince o az bir sıkıntıyla karışık terbiye kisvesini bozmuyordu. Aslında Hel'in biyografisindeki bazı notlar onu gerçekten ilgilendirmişti. Özellikle mistisizme ve yakınlık algılamasına ilişkin bölümler. Bu kibar adamın gizli güçlere, büyülere, sezgilere ilgi duyduğu ortadaydı. Zaten bu ilgileri cinsel eğilimlerinin karmaşıklığında kendini gösteriyordu. Bitişikteki makine odasında kısa bir zil sesi duyuldu. Bayan Sivivan yerinden kalkıp Nikolay Hel'in hazırlanmış bulunan resimlerini getirmeye gitti. Konferans salonunda bir an baş yardımcının konsolundan çıkan çıtırtılar dışında hiçbir ses duyulmadı. Bay Diamond bir sigara yaktı. Kendi kendine günde 4 sigara içmeye izni veriyordu. Sonra başını pencereden dışarı çevirip projektörlerle aydınlatılmış Washington anıtını seyretmeye koyuldu. Bir yandan parmağının eklemiyle dudağına tıp tıp vuruyordu. Bay Abel yüksek sesle için çekti, pantolonun kat yerini sıvazlayıp düzeltti ve kolundaki saate baktı. umarım daha çok uzamaz dedi. Bu akşam için planlarım var. Senatörün oğlunun hayali gözünün önünden gitmek bilmiyordu. Diamond, ah işte geldi diyerek Bayan Sivivan'ın uzattığı resimleri alıp şöyle bir taradı. Bunlar tarih sırasına göre dizilmiş diye açıkladı. Birincisi Sphinx F'de işe başladığı zaman çekilen kimlik fotoğrafının büyütülmüşü. Fotoğrafı Bay Abel'a uzattı. O da alıp fazla büyütmekten netliği bulutlanmış olan surata dikkatle baktı. İlginç bir yüz dedi. Gururlu, güzel, ciddi. Sonra resmi muavine doğru itti. Muavin şöyle bir göz atıp zaten adamı tanıdığı izlenimini yarattıktan sonra resmi Daryl Star'a verdi. Vay be dedi Star, çocuk gibi duruyor, 15-16 var yok. Görünüşü aldatıcı diye açıklama yaptı Diamond. Bu resim çekildiğinde 23 yaşında falan olmalı. Genç görünmek ailede ırsi, şu anda her 50 ile 53 arasında bir yaşta olmalı ama söylediklerine göre 30'ların ortasında gibi gösteriyormuş. Filistinli keçi çobanı resme uzandı ama resim tekrar Bay Abel'a verilmişti. Adam resme ikinci kez baktı ve sordu. Gözlerinde ne var? Garip görünüyor, sanki yapay gibi. Siyah beyaz fotoğrafta bile gözlerde doğa dışı bir saydamlık vardı. Sanki oraya yeterli ışık gelmemiş gibi. Evet dedi Diamond. Gözleri garip, çok değişik bir yeşil, eski antik camlar gibi bir yeşil. Onu tanımak için en belirgin işaret de bu. Bay Abel Diamond'a dönüp dikkatle baktı. Sen bu adamla şahsen karşılaştın mı? Ben onunla yıllardan beri ilgileniyorum diye kaçamak bir cevap verdi Diamond ve sonra hemen ikinci resmi uzattı. Bay Abel ikinci resme bakınca yüzü buruştu. Bunun aynı adam olduğuna inanmaya olanak yoktu. Burnu kırılmış sol tarafa yatmıştı. Sağ yanağında şiş bir yara izi, alnında çapraz uzanan ikinci bir yara izi görülüyor. Bu ikincisi kaşını da ikiye bölüyordu. Alt dudağı şiş ve yarıktı. Sol elmacık kemiğinin hemen altında da bir yumru görülüyordu. Gözler kapalı, yüz dinlenme halindeydi. Bay Abel resme dokunmaya dayanamıyormuş gibi aceleyle muavine doğru itti. Filistinli elini uzattıysa da resim oradan Star'a verildi. Vay canına dedi Star. Herif marşandis treniyle boks yapmış gibi. Diamond gene açıkladı. Orada gördüğünüz ordu istihbarat bölümünün yaptığı bir sorgunun sonuçları. Fotoğraf dayaktan 3 yıl sonra çekilmiş. Hasta estetik ameliyat olmak üzere bayıltılmış durumdayken. İşte bu da ameliyattan bir hafta sonraki hali. Yüz yeni geçmiş ameliyatın etkisiyle hala şişti ama bütün arızalar ortadan kaldırılmış, cildin hafif gerilmesi sonucu zaten pek az olan yaş belirtileri de büsbütün silinmişti. Bay Abel sordu, o sırada kaç yaşındaydı? 24 ile 27 arasında. İnanılmaz şey, ilk resminden bile daha genç duruyor. Resim önünden hızla geçerken Filistin'i görebilmek için başını boynunun üstünde ters çevirmeye çabaladı. Bunlar pasaport resimlerinin büyütülmüşleri. Costa Rica pasaportundaki estetik ameliyatından az sonra çekilmiş, Fransız pasaportundaki ise ondan bir yıl sonra. Bir de Arnavutluk pasaportu olduğunu sanıyoruz ama elinde onun kopyası yok. Bay Abel bu resimlere de hızla baktı. Bütün pasaport resimleri gibi bunlar da fazla ışıkta çekilmiş kalitesiz resimlerdi. Ama bir nokta Bay Abel'ın dikkatini çekti. Fransız pasaportunun resmine tekrar baktı. Bunun aynı adam olduğundan emin misin? Diamond resmi alıp tekrar göz attı. Evet bu Hel. Ama gözleri ne demek istediğini anlıyorum. Gözlerinin rengi hangi kılığa girerse girsin tanınmasına yol açacağı için elinde birkaç çift numarasız göz merceği var. Ortaları renksiz, irisleri renkli. Demek ne renk göz isterse o renk göz kullanıyor. İlginç. Evet. Hel'in kurnazlığı deha düzeyindedir. OPEC temsilcisi gülümsedi. İkinci defadır ki sesinde hayranlık gölgesi seziyorum dedi. Diamond ona soğuk soğuk bakarak yanılıyorsun diye karşılık verdi. Öyle mi? Anlıyorum. Bunlar deha sahibi ama hayranlık çekmeyen Bay Hel'in son resimleri mi? Diamond elindeki geri kalan fotoğrafları konferans masasının üzerine iskambil gibi fırlattı. Dolu resim var dedi. Hepsi de CIA'nin üstün yeteneğinin tipik örnekleri. Muavinin kaşları sanki kendisini çarmıha geriyorlarmış gibi havalandı. Bay Abel resimleri elden geçirirken kaşları şaşkınlıktan çatılmıştı. Sonra hepsini tomarıyla starın önüne doğru itti. Filistinli o sıra yerinden fırladı, elini güm diye fotoğraf destesinin üzerine şaplattı ve herkes onun bu kabalığına şaşkınlıkla bakarken dönüp sırıttı. Resimleri önüne çekti, dikkatle bakmaya başladı. ''Anlayamıyorum'' dedi birden. ''Ne bu böyle?'' Resimlerin hepsinde orta yerde bulunan ve resmi çekilen adamın silüeti bulanıktı. Çeşitli yerlerde çekilmişti resimler. Sokak kahvelerinde, kent caddelerinde, deniz kenarında, maçlarda, havaalanlarında. Hepsinin de telefoto mercekleriyle uzaktan çekildiği belliydi. Ama resmi çekilen adamı tanımak hiçbirinde mümkün değildi. Çünkü adam tam deklanşöre basıldığı anda hareket etmişti. Keçi çobanı bunu hiç anlayamadım diye itiraf etti. Sanki anlamamasında şaşılacak bir şey varmış gibi davranıyordu. Bu benim anlayış kapasitemin anlayamadığı bir şey. Diamond açıkladı. Görünüşe göre Hel'in resmini çekmek kendi istemedikçe olanak dışı. Oysa CIA'in kendisini izlemesinden, faaliyetlerini kayda geçirmesinden pek rahatsız olmuyormuş gibi davranıyor. Bay Abel, o halde neden her resmi böyle mahvediyor diye sordu. Kazayla, bu onun yakınlık algılama duygusuyla ilgili. Üzerine bir konsantrasyon yöneltildiğini fark ediyor. Herhalde bir fotoğraf makinesinin merceğiyle izlenmek, dürbünlü tüfekle izlenmek gibi bir his olmalı. Tam deklanşöre basılacağında sanki tetik çekiyormuş gibi hissediyor. Ve tabii resim çekilirken eğiliyor diye bir eklemede bulundu Bay Abel. Şaşılacak şey, gerçekten şaşılacak şey. Diamond buz gibi bir sesle sordu. Bu sezdiğim şey hayranlık mı? Bay Abel gülümsedi. Tuşu kabul edeceğine eliyle bir işaret yaptı. Bir sorun var dedi. Hel'in böyle vahşicesine sorguya çekilmesi olayında karşımıza çıkan binbaşının adı Diamond'tı. Sizin ülkenizde insanların soyadı olarak değerli taşların ve madenlerin adlarına özel bir ilgi gösterdiğini biliyorum. Ticaret dünyası pearl'lerle inci, rubilerle yakut, gold'larla altın dolu. Ama gene de buradaki isim benzerliği beni tedirgin ediyor. Ne de olsa rastlantı dediğiniz şey kaderin bir numaralı silahıdır. Diamond bir yandan resimleri desteleyip hizalamak için yanlarını masaya vururken önemsiz bir şeymiş gibi konuştu. Adı geçen binbaşı Diamond benim abimdi. Anlıyorum dedi Bay Abel. Daryl Star Diamond'a doğru tedirgin bir bakış fırlattı. Kişisel duygulara ilişkin kaygıları kesinleşmiş bulunuyordu. Baş yardımcının sesi duyuldu. Efendim, Hel'in terörist avcılığıyla ilgili veriler hazır. Pekala, masaya yansıt. Yalnızca yüzeysel bilgi. Ayrıntı istemem. Bu baylara karşımıza çıkanın ne tür bir şey olduğu hakkında fikir vermek istiyorum. Gerçi Diamond yüzeysel bilgi istemişti ama masaya ilk yansıyan madde o kadar fazla yüzeyseldi ki aradaki boşluğu kendi doldurmak gereği duydu ve bir açıklama yaptı. Hel'in ilk eylemi aslında pek teröristlere karşı sayılmaz. Gördüğünüz gibi ona verilen ilk iş komünistlerin Çin'in kontrolünü ele geçirmesinden pek az sonra Pekin'e gelen Sovyet ticaret heyetinin başkanını öldürmek. Operasyon öylesine samanaltı bir işti ki buna ait bantlar daha ana şirket Şişko için CIA'nin bilgilerini alamadan önce silinmiş gitmişti. Aslında durum şu, Amerikan istihbaratı Sovyetlerle Çinlerin yakınlaşmasından oldukça kaygılanıyordu. Gerçi bu iki ulus arasında pek çok anlaşmazlık da yok değildi. Sınır sorunları, ideoloji sorunları, endüstri gelişimindeki eşitsizlik, ırksal güvensizlik gibi. Bunlara dayanarak akla bir plan geldi. Bu temel anlaşmazlıkları kullanarak ülkelerin fazla yakınlaşmasına engel olabilirlerdi. Pekin'e bir ajan gönderip Sovyet heyetinin başkanını öldürmeyi ve sanki bunun için gerekli emirleri Moskova vermiş gibi bir görünüm yaratmayı akıl ettiler. Çinliler bu durumda Rusların görüşmeleri kösteklemek için kendi adamlarından birini feda ettiklerini düşüneceklerdi. Ruslar kendilerinin böyle bir şey yapmadıklarını bildiklerinden cinayeti aynı amaçla Çinlilerin işlediğine inanacaklardı. Çinliler işin Moskova'da planlandığını kanıtlayan bizim ajanın bıraktığı belgeleri ortaya çıkarınca Ruslar onları kendilerini kurtarmak için sahte belge hazırlamakla suçlayacaklardı. Çinliler de bunu yapmamış oldukları için bütün olayın bir Rus planı olduğuna iyice inanacaklardı. Bu planın çok başarılı olduğu, iki ülke arasındaki ilişkilerin hala düzelememiş olmasından da belli. Birbirlerine sürekli güvensizlik ve düşmanlık duyuyorlar ve Batı dünyası da onların birini diğerine karşı kullanarak ürküntü verici bir ittifakı önlemeyi başarıyor. Fakat planın tek güç yanı bunu yapabilecek ajanın bulunabilmesiydi. Öyle biri gerekliydi ki Çin'den geçerken kuşku çekmeyecek kadar Çince bilecek, gerektiğinde kendini Rus diye yutturabilecek. Ayrıca başarılması için çok az bir umut olan böyle bir işi kabul edecek. İş bittikten sonra kurtulma umudunun hemen hemen sıfır olduğunu da bilerek hem çok zeki hem çok dil bilen eğitilmiş bir katil gerekliydi. %1 bile kurtulma umudu bulunmayan bir işi kabul edecek kadar da çaresiz durumda olmalıydı. CIA hemen geniş kapsamlı bir tarama yaptı ve sözünü geçirebileceği yani kontrolün altında tuttuğu kişiler arasında yalnızca bir tek adamın bu niteliklere sahip olduğunu gördü. Japonya, sonbaharın başlarıydı. Hel'in Sugama cezaevinde geçireceği 4. sonbahar olacaktı bu. Kendi yaptığı masa yatak karmasının başına diz çökmüş, Bask gramerinin grift bir sorunu üzerinde çalışıyordu ki ensesindeki saçların kökünde bir karıncalanma hissetti. Başını kaldırıp algıladığı bu şeyin ne olduğunu düşündü. Yaklaşan insanın titreşimleri kendisine yabancıydı. Kapıda bir ses oldu derken kapı açıldı. Alnında üçgen biçiminde bir yara izi olan Nikolay'ın daha önce hiç görmediği bir gardiyan içeri girip ona gülümsedi. Lütfen benimle gelin. Hel kaşlarını çattı. Sizli bizli bir konuşma. Bir gardiyandan bir tutukluya saygı. Notlarını dikkatle toplayıp sıraya koydu. Kitabını kapadı ve ayağa kalktı. Kendi kendini sakin ve dikkatli olmak üzere uyarıyordu. Düzenin böyle beklenmedik şekilde bozulmasında bir umut olabileceği gibi bir tehlike de olabilirdi. Gardiyanın önü sıra hücreden çıktı. Bay Hel, tanıştığımıza çok memnun oldum. Ziyaret odasına girdiklerinde masanın başında oturan nazik adam Nikolay'ın elini sıkmak üzere ayağa kalkmıştı. Adamın üstüne oturmuş elbisesi ve dar kravatıyla Hel'in bol cezaevi üniforması arasındaki fark ne kadar büyükse, ikisinin fiziksel görünümü ve ruhsal yapısı arasındaki fark da öylesine büyüktü. CIA ajanı sağlam ve atletik yapılıydı. İnsanları ilk adıyla çağırmaya, diziyle dürtmeye eğilimli Amerikalı satıcı tipini temsil ediyordu. Hel ise ince ve tel kadar dayanıklıydı. İçine kapanık, herkesten uzaktı. Herkesle kolayca yakınlık kurabilmesiyle ünlü olan ajan, kelimelerin ve mantığın adamıydı. Hel ise anlamların, özellikle gizli anlamların insanıydı. Apayrı iki insan. Ajan başıyla gardiyana bir işaret yaptı ve onun çıkmasını sağladı. Hel sandalyenin ucuna oturdu. 3 yıldan beri madenin yatağından başka bir yere oturmadığı için arkasına yaslanıp rahatlama alışkanlığını kaybetmişti. Bunca zamandır kendisine sosyal bir söz söylenmediği için de ajanın konuşmalarını tedirgin edici değilse bile en azından yersiz buldu. Ajan halkla ilişkilerde çok yararını gördüğü o içten gülümsemesiyle biraz çay getirmelerini söyledim diyordu. Bu Japonların da hakkını teslim etmek gerek doğrusu. İyi çay yapıyorlar. Kendi esprisine güldü. Nikolay hiç konuşmadan ona bakıyordu. Amerikalının kendi yara dolu yüzünü görünce sarsılması onu eğlendirmişti. Adam önce elinde olmadan gözlerini kaçırmış, sonradan kendini alıştırıp sanki etkilenmiyormuş gibi bakabilmeye başlamıştı. Çok formda görünüyorsunuz Bay Hel. Fiziksel hareketsizlik belirtileri göstereceğinizi sanmıştım. Tabii sizin bir avantajınız var. Fazla yemiyorsunuz. Birçoğumuz fazla yiyoruz bence. İnsan vücudu bizim ona verdiğimizden çok daha az yiyecekle rahat edebiliyor. Her tarafımıza yiyecekler tıkıyoruz sanki. Sizce de öyle değil mi? Ah işte çayımız da geldi. Gardiyan elindeki tepside ağır bir çaydanlık ve 2 kupsuz Japon fincanıyla girdi. Çayı bardaklara sarsak hareketlerle evcil bir ayıymış gibi boşalttı. Sanki zerafetten nasibi olmamak erkekliğin kanıtıymış gibi. Hel uzatılan fincanı aldı ama içmedi. Şerefe dedi ajan. İlk yudumu aldı, başını iki yana sallayarak güldü. Galiba çay içerken şerefe denmezdi. Ne denirdi? Hel elindeki fincanı masanın üstüne bıraktı. Benden ne istiyorsunuz diye sordu. Teke tek ikna ve küçük grup yöntemine özellikle eğitilmiş olan ajan, Hal'in ses tonunda bir soğukluk sezer gibi oldu ve hemen eğitiminin gösterdiği ikinci yola döndü. Galiba haklısınız. Ana konuya hemen girmekte yarar var. Bakın, Bay Hal, sizin durumunuzu inceledim. Bana sorarsanız size biraz haksızlık olmuş. Yani kişisel düşüncem öyle. Hal gözlerinin karşısındaki adamın açık ifadeli yüzünde duralamasına izin verdi. Uzanıp bu surata bir yumruk atma güdüsünü frenleyerek bakışlarını yere indirdi. Demek kişisel fikriniz böyle, dedi. Ajan artık yüzündeki gülümsemeyi katlayıp bir kenara kaldırdı. Sözü daha fazla dolaştırmanın anlamı yoktu. Doğruyu söyleyecekti. İkna kurslarında kendisine ezberletilen bir ilke vardı. Doğruyu yabana atmayın, iyi kullanıldığında çok etkili bir silahtır. Ama unutmayın ki silahlar çok kullanılırlarsa yalama olurlar. İçten ilgili bir tavırla öne doğru eğildi. Sanırım sizi buradan çıkarabilirim Bay Hal. Bana neye mal olacak? Önemi var mı? Hal bir an düşündü. Var, dedi. Pekala, yapılacak bir işimiz var. Siz bunu yapabilecek yeteneklisiniz. Karşılığını özgürlüğünüzle ödeyeceğiz. Özgürlüğüm zaten var. Siz herhalde serbestlikle ödeyeceksiniz. Her neyse. Ne tür bir serbestlik öneriyorsunuz? Ne? Ne yapmakta serbest olacağım? Bu sözünüzü anlamadım. Serbestlik işte, özgürlük. Ne isterseniz yapabilir, nereye isterseniz gidebilirsiniz. Şimdi anlıyorum. Bana bir vatandaşlık ve oldukça yüklü bir para öneriyorsunuz yani. Şey, hayır. Demek istediğim, bakın, ben size özgürlüğünüzü vermeye yetkiliyim. Ama paradan veya vatandaşlıktan söz eden olmadı. Sizi doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Sizin bana önerdiğiniz serbestlik, Japonya'da başıboş dolaşmak, her an tutuklanma tehlikesiyle yüz yüze kalmak, hiçbir ülkenin vatandaşı olmadan yaşamak ve para gerektirmeyen her yere gidebilmek ve her şeyi yapabilmek. Doğru mu? Ajanın rahatsızlığı Hal'in hoşuna gidiyordu. Şey, benim demek istediğim para ve vatandaşlık konularının görüşülmemiş olduğu. Anlıyorum, dedi Hal. O halde önerinizin ayrıntılarını saptadıktan sonra gelseniz daha iyi olur. Sizden istediğimiz işin ne olduğunu sormayacak mısınız? Hayır, çok güç bir iş olduğunu biliyorum. Çok da tehlikeli. Herhalde cinayetle de ilgili. Öyle olmasa buraya gelmezdiniz. Yo, ben pek cinayet demezdim Bay Hal. O kelimeyi kullanmak istemezdim. Daha çok vatanı için savaşırken bir düşmanı öldüren askerin yaptığı işe benziyor. Ben de öyle dedim işte, cinayet. Öyle olsun bakalım. Olsun, iyi günler. Geçirdiği bütün ikna eğitimi yönetmeyi amaçladığı halde ajanın içinde kendisinin yöneltildiği duygusu belirmişti. Doğal bir savunma olarak iyi adam rolüne döndü. Pekala Bay Hal, üstlerimle konuşur, sizin için neler yapabileceğime bakarım. Bu işe ben sizden yanayım, biliyorsunuz. Hey, size kendimi tanıtmayı unuttum, özür dilerim. Zahmet etmeyin, kim olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Olabilir ama öğüdümü dinlerseniz Bay Hal, bu şansı kaçırmayın. Fırsat insanın kapısını iki kere çalmaz, bilirsiniz. Derin bir gözlem, siz mi buldunuz? Yarın görüşürüz.